Dudaktan kalbe.
Ayrım 40.
Eskiden Vedat'la ayda yılda bir görüşüyorduk. Hemen hemen resmi bir ahbaplık. Son aylarda münasebetimizi samimileştirmek için bütün kuvvetimle uğraşmış, birbirimizi hemen hemen her gün görmek için birçok rabıtalar icat etmiştim. Arkadaşım devam ediyordu. Bu tesadüf çok iyi oldu Kenan. İstersen seninle biraz da Mehtap'ta dolaşırız. Sevincimi gizlemek, bir taşkınlık etmemek için dudaklarımı ısırıyor. Bilmem ama sizi rahatsız etmekten korkuyorum. Bu komediyi hazırlamak için ne kadar üzülüp yorulmuştum. Dün akşam da Vedat'ı aynı yerde beklemiştim. Arkadaşım çıkmayınca gece kayıkla İstanbul'a dönmeye mecbur olmuştum. Vedat'ın halası hafif meyilli bir yokuşun başında büyük bir köşkte oturuyordu. Demir parmaklıklı bir kapıdan gireceğimiz vakit arkadaşım beyaz boyalı bir küçük ev gösterdi. Lamia Hanım burada oturur dedi. Lakaydane, öyle mi, pek güzel dedim. İçeri girdik. Vedat'ın halası yaşlı bir hanımefendiydi. Beni çok iyi kabul etti. Yemekten sonra arkadaşım beni Mehtap'ta gezdirmek istiyordu. Yorgunluğumu bahane ederek reddettim. Bahçede hanımefendiyle oturmayı tercih ettiğimi söyledim. Sözü öyle bir mecraya sevk etmiştim ki hanımefendi musikiden bahsetmeye başladı. Ah Kenan beyefendi, sizin kemanınız fevkalade bir şeymiş dedi. Vedat meyusane başını salladı. Daha doğrusu öyleydi hala, fakat maateessüf bıraktı, artık çalmıyor. Niçin? Kenan anlaşılmaz ki. Sonra başka sebepler de var. İhtiyar hanımefendi bu sebeplerin ne olduğunu sormadı. Sade müteessir bir tavırla başını salladı. Vedat, bir zaman evvel meçhul ihtilaflar neticesinde karımdan ayrıldığımı ona söylemiş olacaktı. Ben bilakis şen bir çehreyle, "Bu gece arzunuzu yerine getirmeyi çok isterdim hanımefendi," dedim. "Bahusus böyle mehtaplı zamanlarda keman çalmak benim için de zevk oluyor. Evde bir keman olsaydı..." Vedat hemen yerinden fırladı. "Yaşa Kenan," dedi. "Sen istedikten sonra ben kemanı icat ederim. Komşumuz Nusret Paşalar'da bir keman var zannediyorum. Değil mi hala?" Yarım saat sonra yukarıda, pencereleri mehtaba doğru açılmış bir salonda kemana başlıyordum. Evvela kalbimde ve parmaklarımda tereddüde, korkuya benzeyen bir ağırlık vardı. Hafifçe gözlerimi kapadım, karşıdaki beyaz küçük evi tahayyül ettim. Mebrure, kıvırcık başını annesinin dizine koyarak uyumuş, Lamia, büyük bir lambanın sarı saçlarına bir ziya hafifliği veren ışığı altında, o bitip tükenmek bilmeyen el işlerinden birine dalmış. Dışarıdaki mehtaplı geceden gelen bu keman sesini tanıdı. Kızının başını yavaşça minderin üstüne bırakıyor, açık pencereye doğru geliyor, artık söylemek, bir zaman evvel diliminin anlatmaya muvaffak olamadığı büyük aşkı kemanın lisanıyla söylemek lazım. Musiki yavaş yavaş ümitsiz bir feryat olmaya başlıyor. Yüzümü karanlığa çeviriyorum, gözlerimden kemanımın üstüne yaşlar akıyor. Şimdi çaldığım parça, Lamia'nın bir gece başını piyanoya dayayarak ağlaya ağlaya dinlediği parça. Eminim ki bu dakikada o yine benimle beraber ağlıyor. Artık birbirimizi bulduk değil mi Kınalı Yapıncak? Seni tekrar gördüğüm vakit artık bana yabancı gibi bakmayacaksın. Bu büyük aşka artık dudaklarımızın ve gönlümüzün biraz ince bir eğlencesi demeye cesaret edemeyeceksin değil mi? 21 Eylül. Son ümidim de söndü. Her şey bitti. O gecenin sabahı ona bir uzun mektup yazmıştım. Öyle umuyordum ki Lamia bana mutlaka iyi bir cevap verecek. Günler geçiyor, cevap gelmiyordu. Fakat bu son ümidi bir türlü kalbimden çıkaramıyordum. Bugün bir bahaneyle Vedat'a uğradım. Arkadaşım muayene odasında bir hasta ile meşguldü. 8-10 dakika sonra yanıma geldi. Hem mahzun hem memnun bir hali vardı. "Biliyor musun Kenan," dedi, "bazı saatlerde insan mesleğine düşman oluyor, çalışmak bir işkence halini alıyor." "Evet," dedim, "hele insanın bir ızdırabı olur." Vedat şiddetle başını sallayarak reddetti. "Hayır, meyus insan için çalışmak bazen deva oluyor. Fakat hayatta bazı nadir saadet ve sevinç saatleri var. Mesutsun. Bu saadeti daha iyi tatmak için etrafındaki insanları da mesut görmek istiyorsun. Halbuki çaresiz bir dertle karşılaşıyorsun. Mesela biraz evvel muayenehanemden çıkan genç gibi mutlaka ölmeye mahkum bir hasta senden şifa istemeye geliyor. Hakikaten doktorluk fena meslek. Dikkatle yüzüne baktım. Sende bir fevkaladelik var Vedat dedim. Yoksa aşık mı oldun? Bunu sadece lakırdı olsun diye söylemiştim. Arkadaşım hafifçe kızardı. Lüzumundan fazla asabi ve mütehiyyiç bir kahkahayla gülerek ''Adam sende, söylediğin şeye bak.'' dedi. Fazla ısrar etmedim. ''Gençlik bu, niçin olmasın?'' dedikten sonra sözü değiştirdim. Başka şeylerden bahsetmeye başladım. Vedat beni dinlemiyor, asabi adımlarla odanın içinde dolaşıyordu. Nihayet önümde durdu. ''Sana bir şey söyleyeceğim Kenan.'' dedi. ''Ben bir delilik ediyorum, evleniyorum.'' Uyanık, şen, alaycı, cesur Vedat, kabahatli bir mektup çocuğuna dönmüştü. Mahcup bir saffetle anlatmaya başladı. Şu bir kelimesini bile artık unutmama imkanı olmayan sözleri söyledi. ''Artık söylememde bir beis yok. Çünkü iş katileşti. Kiminle evleniyorum biliyor musun?'' Tanıdıklarından biri, hani İzmir'de tanıdığın hanım Lamia Hanım. Bu izdivaç aile arasında fazla dedikodu yapacak. Çünkü eski kocası yakın akrabamdan. Fakat bu biraz da zaruri. Hemen hemen bir vicdan meselesi. Lamia Hanım'ın ayrılmasına ben sebep olmuştum. Münasebetsiz bir dedikoduya uğramıştık. Yemin ederim ki aramızda hiçbir şey yoktu. Dışarıların dedikodusunu bilirsin. Fakat kalbimde bir şey yoktu dersem yalan olur Kenan. Her türlü fena ihtirastan ari bir şefkat. İstersen buna bir aşk da diyebiliriz. Fakat gizli, tahlil edilmemiş bir aşk. Daha kocasından ilk ayrıldığı zaman Kütahya'da ona evlenmemizi teklif etmiştim. Yani vazifemi yapmıştım. Fakat razı olmamıştı. İstanbul'a geldiği zaman da öyle inat etti. Bunu bir türlü izah edemiyordum. Beni beğenmiyor değildi. Hatta bilakis... Artık saklanmaya lüzum kalmadı. Bilakis onda bazı gizlenmeyen alametleri bile görüyordum. Fakat bütün bunlara rağmen reddediyor, karım olmak istemiyordu. Sebep olmak üzere hiç değişmeyen şu sözleri söylüyordu. Biliyorsunuz ki benim eski bir sergüzeştim var. Bu adeta bir uzun hastalık oldu. Bugün artık hiçbir acı çekmiyorum. Tamamıyla iyi oldum sanıyorum. Fakat ya değilse... Ya bu hastalık geçmediyse, bir gün birdenbire nüksederse nasıl olur? Pek çok meziyetleriniz var. Bunlara rağmen hayatınızı bir çare bir kadına vermek mürevvetinden çekinmiyorsunuz. Bunlara karşı o kadın size temiz bir bağ vermezse, sizi layık olduğunuz kadar sevmezse yazık olmaz mı? Bu hastalığın tamamıyla geçtiğinden, sizi sevdiğimden emin olmadıktan sonra teklifinizi kabul edemeyeceğim. Görüyorsun ya Kenan, bu kadın ne temiz bir mahluk. Halamda kaldığımız gecenin sabahıydı. Evden çıktığımız vakit bir hastayı ziyaret bahanesiyle senden ayrıldım. Sen iskeleye indin, ben yandaki dar sokaktan tenha bir meydanlığa saptım. Lamia Hanım'ın bu saatlerde tavsiyem üzerine çocuğuna güneş banyosu yaptırdığını biliyordum. Yine oradaydı, konuşmaya başladık, senden bahsettim. Kemanı kimin çaldığını tabii anladınız dedim. Evet, tanımamak mümkün mü? Ben devam ettim. Sabaha kadar bu keman sesi kulağımdan gitmedi. Musikiye karşı fazla hassas değilim. Fakat ne haleti ruhiyede olduğumu biliyorsunuz. Onun için bana fazla tesir etti. Hala muvafık bir cevap vermeyecek misiniz Lamia Hanım? Yine her zamanki gibi tereddütle yüzüme bakmasını, meyus bir edayla hastalığımın nüksetmeyeceğinden emin değilim demesini bekliyordum. Fakat bu sefer Lamia böyle yapmadı. Başını önüne eğerek sükût etti. Bu hal bana garip bir cesaret verdi. İlk defa olarak elini tuttum. Bu hemen hemen gayri ihtiyari olmuştu. Ürkecek, darılacak sanıyordum. Fakat Lamia elini geri çekmedi. Dolu gözlerini yüzüme kaldırdı. Bu gözler, bu bakış her zamankinden başkaydı. Vedat Bey diyordu, beni hala istiyorsanız artık size cevap verebilirim. Hastalığım geçti, bundan eminim. Eğer geçmeseydi bugün de mutlaka nüksetmiş olurdu. Eski sergüzeşten içimde hiçbir iz kalmamış. Bir mehtaplı yaz gecesinde uzak bir keman sesinden doğan bu genç kız sevdası 5 sene sonra yine aynı hisler içinde sönmüştü. 2 Aralık. Bu sabah havayı bir bahar günü gibi taze ve ılık görünce sevindim. İstanbul'daki son günümü boş geçirmeyecek, kızımı bir kere daha görebilecektim. Onlar şimdi Hisar'la Bebek arasında bir yalıda oturuyorlar. Açık ve sıcak günlerde orta yaşlı bir kadın Mebrure'yi Bebek bahçesine getiriyor. Mebrure ürkek tabiatlı bir çocuk. Birbirini kovalayan, ağaçlara tırmanan ve boğuşan çocuklara karışmaya cesaret edemiyor. Onlara uzaktan bakmakla eğleniyor. Dadısı bazen öteki hizmetçilerle lakırdıya dalıyor. Mebrure oturduğum kanepeye yaklaşıyor, hiç konuşmadığımız halde aramızda gizli bir ahbaplık var. Boyunun yetişemediği bir dal parçasını koparıp arabasına taktığım, mini mini teneke kovasına kum doldurduğum vakit korka korka bana bakıp gülüyor. Hafifçe saçlarını okşuyorum. Kızım beni bir gün çocuk gibi ağlattı. Dadısı yine hizmetçilerin arasına karışmıştı. Mebrure uzak bir köşede kumların üstüne oturmuş, o gün araba yerine getirdiği bir küçük beşik içinde bebeklerini sallıyordu. Yavaşça yanına gittim, o kadar meşguldü ki beni görmedi. Mebrure bir mini mini anne ihtimamı ile çocuklarını uyutuyor, ince sesiyle onlara benim boz yakada kemanla çaldığım o eski ninniyi, annesinin ninnisini söylüyordu. Demek kızımı yetim olarak doğduğu zamandan beri her gece bu ninniyle uyutmuşlar. Bugün bahçede fevkalade bir hal gördüm. Çocuklarla dadılar bahçenin ortasına toplanmışlar, hararetli bir şey münakaşa ediyorlardı. 12 yaşlarında bir kızın beni gösterdiğini fark ettim. Bütün başlar döndü, beni orada görmeye alışan labali tavırlı şişman bir Ermeni hizmetçi gülerek yanıma yaklaştı. ''Affedersiniz beyefendi, bir ricam var.'' diyerek söze başladı. Dadılarla 8'er 10'ar yaşındaki çocuklar eğlence için bir güzellik müsabakası tertip etmişler. Müsabakaya girecek bebekleri bahçede kalan son çiçeklerle süslemişler. Fakat bir türlü dereceleri tayin edemiyorlarmış. Aralarında adeta kavga çıkmış. Hülasa beni hakem tayin etmek istiyorlar. Bunun için adeta yalvarıyorlardı. Gülerek kabul ettim. Bebekleri birer birer önümden geçirmeye başladılar. Bunlar 4'er 5'er yaşında güzel güzel çocuklardı. Her birini kollarından tutup havaya kaldırıyor, sonra yere bırakıyordum. Mebrure'nin sırası yaklaştığını hissettiğim vakit bariz bir heyecana düştüm. Öyle sanıyordum ki kızımın yüzünü yüzüme yaklaştırdığım vakit itidalimi muhafaza edemeyeceğim. Sırrımı meydana çıkaracak bir hareket yapacağım. Birbirinin aynı olan koyu mavi gözlerimiz her şeyi söyleyecek. Bu bana birdenbire siyah yıldızları başkalarının içinde sevdiğini tanımamak için gözlerine mil çeken bedbaht şehzadeyi hatırlattı. Kirpiklerimde toplanan yaşları boğmak için gözlerimi kapadım, kızıma son bir defa bakamadım. Yarın İzmir'e hareket ediyorum. Oradan hiç durmadan Seydiköy'e gideceğim. Yalnızlığa tahammülüm yok. Son ümidim kardeşim Afife'de. Hayatımız senelerden beri ayrı geçiyor. Fakat ne ziyanı var? Mazimden bir o yadigar kaldı. Kar fırtınası içinde meşakkatli bir gece yolculuğundan sonra ocağının ateşine kavuşan bir insana benzeyeceğim. Kardeşim bana geçmişten, Tilkilik'teki fakir evimizden, annemden bahsederken gözlerimi kapayacağım. Kendimi tekrar o günlerin havası içinde bulacağım. Çocukluğumun mahzun ve vakur feragati yeniden içime süzülecek. Ondan sonra geçen senelerin beyhude ümitleri, mağrur heyecanları, hırçın ihtirasları içimden silinecek. Başımın içinde zaman hissi duracak. Bir şey duymayacağım. Bahusuz bir şey işitmeyeceğim. Bir ölü gibi emelsiz, ihtirassız, vakur ve mesut olacağım. Bu ruh sükununu şimdi yalnız kardeşimden bekliyorum. Dün akşamdan beri Seydiköy'deyim. Buraya geldiğim vakit ortalık kararmıştı. Soğuk bir kış yağmuru yağıyordu. Beni mamum manzaralı bir çiftliğe götürdüler. Yeni yanmış bir lambanın henüz karanlığı dağıtmadığı bir odaya aldılar. Pos bıyıklı, iri yarı bir adam hatırımı sordu. Ürkek tavırlı çocuklar dudaklarının ucuyla elimi öptüler, bir şey söylemeye cesaret, kuvvet bulamadan başlarını okşadım. Bu odada bu iri yapılı adam yanıma yaklaşmaktan çekinen çocuklar içinde kendimi yapayalnız buluyordum. Biraz evvel durmadan yağan yağmurun altında geçtiğim kırlarda kendimi daha az yalnız hissetmiştim. Birbirimize söyleyecek söz bulamıyorduk. Eniştem 5 yaşındaki en büyük kızına, "Annen nerede kaldı?" diye sordu. Çocuk mahcup bir saffetle cevap verdi. "Yeni entarisini giyiniyor." Acı acı gülümsedim. Kardeşim beni kabul etmek için yeni entarisini giymeye lüzum görüyor. İhtimal bu vakitsiz misafire içinden canı bile sıkılıyor.
Ayrım sonu.